Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Onun Kitabını İmanla Oku başlıklı yazıyı sunacağız. Ne zamandan beridir ciddi itikadi sapmalara yol açan anlayışlar ortaya çıktı. Bunlar hakkında genç kızlarımıza sohbet eden bir hoca hanım kardeşimiz güzel bir tespitte bulunmuş. Modern eğitim sistemi aklı inceleme, eleştirme, akılcı yorumlarda bulunma ve şüphe duyma yönünde itiyor. Aklı bu şekilde kullanma alışkanlığıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamaya kalkışmakta insanı sapkın tevillere yöneltiyor. Gerçekten de çok doğru söylemiş. Eleştiri ve şüphe metodunu beşer aklının ortaya koyduğu bilim, felsefe ve sayı sahalarda elbette kullanmalıyız. Böylece daha önce yapılmış hataları fark edip daha doğru düşünebiliriz. Hatta bu yolun öncüleri de Müslümanlardır. Kimya ilminin olduğu kadar modern biliminde kurucusu kabul edilen Cabir İbni Hayyan, simya kitaplarında yazılanlardan şüphe edip, tenkit edip denemeler yaparak iddialarını ispatlamış ve bu temel bilim metotlarını ilk kullanan bilim adamı olmuştur. Fakat şüphecilik, eleştiricilik ve akılcı yorumculuk dini anlamakta kullanılamaz. Çünkü insanoğlunun gayb haberleri üzerinde akıl yürütmesinin imkanı da yoktur, faydası da. Düşünelim ki bize bu dünyada geçici bir ömür verilmiş. Dünyaya bir daha geri dönüp hatalarımızı telafi etme imkanı da verilmeyecek. Öyleyse bu ömrü nasıl bir imanla, amelle ve ahlakla değerlendirmemiz gerektiği konusu çok çok mühim. Hayatımıza yön verirken, kendimizi yetiştirirken çok sağlam bilgilere ihtiyacımız var. İşte bu sebeple bize indirilmiş olan kitabın muhkem kısmı gayet açık, net ve sapasağlamdır. Ahirette bize asıl lazım olacak olan da bu muhkem emir ve hükümlere ittiba etmektir. Bunun yanında elbette Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri ise herkesin kendi ilmi derinliğine göre idrak edeceği şekilde müteşabihtir. Öyle olması da tabidir. Çünkü insan aklı içinde yaşadığı bu aleme göre şekil almıştır. Ötelerden haber veren lafızların tam olarak neyi kastettiğini idrak edemez. Mesela Kur'an-ı Kerim'in cennete dair bazı işaret halinde haberleri vardır ama cennet bundan ibarettir denemez. Hatta tam aksi bildirilir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Allah Teala Hazretleri ferman etti ki, ben azimuşşan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım. Ebu Hureyre radıyallahu anh ilaveten dedi ki, dilerseniz şu ayeti kerimeyi okuyun. Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafatların saklandığını kimse bilemez. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın cennetteki isimlerden başka dünyayı ifade eden bir şey yoktur sözü de yine cennetin bu dünya şartlarına alışmış olan insan aklı tarafından tam anlaşılamayacağını haber vermektedir. Bu gibi haberleri göz önüne aldığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahseden ayeti kerimelerin insanoğluna bu dünyada tanıdığı nimetleri örnek göstererek benzerlerinin orada da olacağını anlattığını anlayabiliriz. Zamanımızda aklını hadsizce bir cüretkarlıkla kullananlar bu gerçeği bile bile Kur'an-ı Kerim'in belli bir zaman dilimindeki belli bir topluma indirilmiş tarihi bir metin olduğunu iddia etmeye kalkabiliyorlar. Bunun için de cennetin tasviri mahiyetinde altından ırmaklar akan bağ bahçe lafzının yeşilliğe, suya hasret çöl halkına indirildiği için seçilmiş tasvirler olduğunu söylüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ilk muhataplarının anlayabileceği örnekler seçmiş olması da gayet hikmetlidir. Elbette Allah Teala'nın ilim ve kelam sıfatları namütenahidir. Hatta denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa onun kelimeleri yazmakla tükenmez. Allah Zülcelal çölde yaşayan, hayatları deveyle geçen bir halka "Deveye bakmıyor musunuz? Nasıl yaratılmış?" ayeti kerimesini indirmekle tebliğde muhatabın seviyesini ve alışkanlıklarını göz önüne alma yolunda bir örnek de ortaya koymaktadır. Ancak unutulmamalı ki Allah Zülcelal son peygamberini ve kitabını indireceği bu toplumu da ilahi iradesiyle seçmiştir. Böylece en basit seviyede yaşayan, eğitimden mahrum, sadece en fıtri bilgi ve becerilerle donanmış olan insanların bile anlayıp istifade edebileceği sadelikte hitap eden bir Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Artık hiçbir toplum "biz bunu anlayamadık" diyemez. Arap toplumu gerçi günlük hayat bakımından oldukça basitti ama onların arasında dil ve edebiyat ilminde çok ileri olan, ince manaları fark edebilen edipler de mevcuttu. İşte Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz de tam bu topluma uygun olacak şekilde basit insanın anlayabileceği bir sadeliğin içine esrarlı bir edebi mucizeyi de gizlemiştir. Bu yazımızda sadece küçük bir örnek olsun diye altından ırmaklar akan cennetler ifadesini ele alalım diyoruz. Cennet basitçe bağ bahçe demektir. Her ne kadar cennette köşkler, şölen sofraları gibi tasvirlerde olsa, isim olarak ahirette verilecek mükafatı anlatmak için cennet kelimesi seçilmiştir. Sebebini biraz düşünelim. Malum bağ bahçe bir kişinin sahip olup ıslah ettiği kendi mülkiyetine ait bir mekanın adıdır. İnsanoğlunun dünyada da sahip olmak için en çok hırs gösterdiği şeylerin başında mekan mülkiyeti gelir. Çünkü insan kendi mülkünde söz sahibidir, serbesttir, rahattır, mahremiyete sahiptir. İnsan ormanda, sahilde vesaire umumi yerlerde bir süre hoşça zaman geçirse de kendi mülkünde olduğu kadar mutlu ve rahat olamaz. Bu sebeple imkanı olan kişiler şu fani alemde de kendileri için yazlık evler alırlar. Her ne kadar otellerde istedikleri her şey olsa da kendi toprağına, mekanına sahip olmak başkadır. Allah Zülcelal yarattığı kulunu en iyi bilendir. İnsandaki bu mülkiyet arzusuna hitap eden bir mükafat vaat etmektedir. Böylece cennetin ebediliğini işaret için kullanılan Darül Karar gibi diğer isimleri de pekiştirmiş olmaktadır. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalıcı yurttur. Yurt, yuva edinmek, insan gibi narin bir mahluk için ne kadar büyük bir ihtiyaçtır. Dünya hayatı çocukluktan gençliğe, orta yaştan yaşlılığa devam edip kabir kapısında biten bir yolculuktur. İmtihanlarla, zor geçitlerle dolu bir yolun sonunda girdiğimiz kabir de yerleşip kalacağımız yer değildir. Mahşer günü kabirlerden kalkışla başlayıp mizana, sırata devam eden bu yolculuk nihayet iki ebedi yurttan birinde sonuçlanacaktır. Bunlardan biri ateşle, diğeri altından ırmaklar akan yeşil bir bahçeyle tasvir edilmektedir. Bu zorlu yolun yolcuları öyle bir yerleşim yerine yerleştirilecektir ki orada artık ne bir zahmet var ne de usanç veya can sıkıntısı. O Rab ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda, cennete yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. Cennet kelimesi aynı zamanda şöyle bir manayı da ifade etmeye elverişlidir. İnsan bu dünyada bağını, bahçesini, kendi seçtiği ağaçları dikerek kendi meydana getirir. Bunun gibi cennet de bir yandan Allah'ın hidayeti, rahmeti, lütfu olmakla beraber biraz da insanın kendi çabalayıp amel yapmasına karşı verilen bir mükafattır. Zaten birçok ayeti kerimede "ne güzel bir karşılık, ne güzel mükafat" gibi ifadeler kullanılır. İnsan nimete kavuşmayı sevdiği kadar başarının neticesi olan bir takdire, mükafata, memnuniyete ve hoşnutluğa kavuşmayı da sever. Zaten cennet tasvirlerinde hep ziyafet, kutlama, tebrikleşme, sevinçten yüzlerin parlaması gibi ifadeler görüyoruz. Cennette tebriklerle, selam ve tahiyyatlarla karşılanmış olan cennetliklere hizmet etmek için güler yüzlü, sevimli, yüzü güzellikle ve güleçlikle parlayan hizmetkarlar etrafta dolaşır. Bunlar altın kadeh ve tepsiler dolaştırırlar. Cennetliklerin canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü her şey orada hazır bulunur. Cennet bahçesi nimet olarak da benzerleri bilinen veya bilinmeyen nice güzelliklerle doludur. Mesela Rabbimizin bize bu dünyada da numune olarak tattırdığı türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları gibi. Cennet kelimesi zaten meyveyi akla getirir. Neden meyve? Elbette meyvenin yanı sıra başka nimetler de var. Mesela çeşit çeşit kuş etleri de bulunur. Dikkat edilirse bu nimetler, insanın açlıktan kurtulmak için yediği ekmek, sebze, bakliyat gibi rızıklardan farklı olarak daha lezzetli ve sırf tadı için de yenilebilecek kadar lezzetli gıdalardır. Haber verildiğine göre zaten cennette yiyip içmek bu dünyadaki gibi değildir. Ne açlığın ıstırabı, ne tokluğun hazımsızlığı, hantallığı veya defi hacet gibi sonuçları yoktur. Bildirildiğine göre cennet ehlinin bedenleri de latiftir. Dünyada insana yiyip içmekten dolayı hantallık ve gaflet çöker ama orada insanlar hiç çaba göstermek zorunda kalmadan nefes alıp verir gibi kolaylıkla Allah'ı tesbih ederler. Cennet ehlinin bedenleri latif olduğu gibi kalpleri huzurlu ve birlik, beraberlik içindedir. Bu dünyadaki nefisle mücadele bitmiştir. Allah tarafından kalplerinden kin sökülüp atılmış olan cennetlikler, kardeşler halinde karşı karşıya tahtlar üzerinde otururlar. Orada bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur. Cennette zahmet olmadığı gibi can sıkıcı bir durgunluk da yoktur. Altından ırmakların akışı bile devamlı tazelenmeyi ifade eder gibidir. Hem bu ırmaklarda akan sadece su da değildir. Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Su, bütün mahlukatın sinelerini ferahlatan, susuzluğunu gideren temizlik kaynağı mai. Süt, bilhassa yavruları besleyen, susuzlukla beraber açlığı da gideren, kolayca boğazdan geçiveren anne merhametinin timsali bir şerbet. Bal, lezzetli bir gıda olmasının yanında hastalar için acı olmaktan uzak bir şifa kaynağı. Şarap, dünyadaki kötü emsalleri bile efkar dağıtmak için, neşelenmek ve ruh halini değiştirmek için içilen psikoaktif meşrubat. Cennet şarabı ise baş ağrıtmayan, sarhoş etmeyen, günah işlemeye itmeyen ve saçmalatmayan, içenlere zevk bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan bir içecektir. Cennetteki bu mayilerin ırmak halinde bolca akış halinde olması, hem de alttan akması, yani herkesin ayağının altına serilmesi, kolayca ulaşması, devamlı tazelenen ferahlığı ne güzel tasvir ediyor. Açlık, susuzluk, hastalık, can sıkıntısı, bunalım yok ama devamlı tazelenen bir sürur var. Hem de Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bütün bu nimetleri edebi yönden çok üstün bir belagatle, inci tanesi gibi seçme lafızlarla anlatarak ruhlara aradığı müjdeyi veriyor. Lafızdaki letafetten bile bu sözün muhatabına verilen değeri hissetmek mümkün. Bu tatlı sözler şu dünya imtihanları karşısında yılgınlığa düşen ruhlara bu üstün ve güzel kelamın sahibi elbette vaat ettiği nimetleri verecektir diye hissettiriyor. Bütün bu mucizevi üstünlük ve güzellikler üzerinde tefekkür etmeyip çölde yaşayan ağaç ve suya hasret Araplar küçümsemesiyle dudak bükmek ne kadar kötü niyetli ve küstahça bir tavırdır. Değerli dinleyenler, ilk olarak Sesli Dergi'de Kübra Ergen'in kaleme aldığı onun kitabını İmanla Oku başlıklı yazıyı paylaştık. Bir diğer yazıyla devam edelim Yüz Akı Dergisi'nden değerli dinleyenler. Raif Koçak kaleme almış, Heytelek, Gelsene Bana başlığını taşıyor aktaracağımız bu yazı. Şüphesiz ki insan, Allah Teala'nın yarattığı mahlukat içerisinde aklı ve iradesi sayesinde önemli bir mertebede yer alıyor. İnsana diğer mahlukattan ziyade olarak yeryüzünü imar ve ihya etme vazifesi verilmiş, bunun için de türlü nimetlerle diğer mahluklardan güçlü hale getirilmiştir. Ancak bu kadar güçlü olmasına, her türlü nimet ve imkana sahip olmasına rağmen, nefsinin istek ve arzularına teslim olması halinde, yaratılmışların en aşağısına düşebilme tehlikesiyle de imtihana tabi tutulmuştur. Nefis ve şeytan işbirliği yaptığı zaman, insanın aklı da, mantığı da ona karşı koyamıyor. Böylesi bir bela ve musibetten Allah Teala bizleri muhafaza buyursun. Zira Allah'ın yardımı olmadan bu iki düşmanla baş etmek gerçekten zor bir imtihan. İnsanoğlu her ne kadar güçlü yaratılmışsa da imtihan gereği olarak fıtratında belli şeylere karşı zaafları vardır. Bu zaafların en başında paraya, mala, mülke, şehvete, makama ve mevkiye karşı zayıf olarak yaratılmıştır. Bu özelliklerini insanın yok etmesi mümkün değildir. Ancak bunları İslam'a uydurarak terbiye edebilme ve zaaflarını bir kazanca dönüştürerek lehine çevirebilme imkanı da bulunmaktadır. Nefsimiz bizi sürekli bir şeylere davet eder. Hele bugün bu davetlerin biri bitmeden diğeri gelir ki insan bu davetlerden hangisinden kaçacağını, hangisinden kaçınacağını şaşırmaktadır. Karanlık ve fırtınalı bir günde önümüzü görebilmek için yaktığımız ateş esen rüzgarın etkisiyle sönüyorsa, lakin elimizdeki ateşi bir fanusla koruma altına aldığımızda nasıl önümüzü aydınlatan bir özelliğe bürünüyorsa, imanımızı da çevreden esen rüzgarlara ve etkilere maruz bıraktığımız zaman onun da sönüp gitme tehlikesi bulunmaktadır. Onu da amellerle koruma altına aldığımız zaman istikametimizi muhafaza edebilir ve yolumuza salimen devam edebiliriz. İmanımızı etkileyen bu rüzgarlar günümüzde daha fazla artmaya başladı. Evlerimizdeki televizyonlardan bir rüzgar esiyor. Elimizden düşürmediğimiz telefonlardan ve bilgisayarların bağlandığı internetten bir rüzgar esiyor. Sokaklarımızdan bir rüzgar esiyor. Çalıştığımız, rızık temin ettiğimiz iş yerlerimizden bir rüzgar esiyor. Bankalardan, alışveriş merkezlerinden, eğlence yerlerinden ve okullarımızdan bir rüzgar esiyor. Hasılı kelam, her yanımızdan Kur'ani tabirle heytelek, gelsene bana diye davetler yağıyor. Esen bu rüzgarlar nefsin hoşuna gidiyor. Şeytan bu yollardan gelen rüzgarları öylesine süslüyor ki insanın karşı durması zorlaşıyor. Esen bu rüzgarlara karşı kendimizi koruyamazsak, bir yaprak misali bu rüzgarların estiği yöne doğru uçup gideriz. Onun için rüzgarın eseceği yerleri önceden tahmin etmek ve onlardan gelen etkilerin bizi alıp götürmemesi için hazırlık yapmak gerekiyor. Nefsin ve şeytanın heytelek çağrısına karşı koyabilmek için Rabbimizin iman et, ibadet et, itaat et emirlerine uymaya çalışmalıyız. Kendimizi Rabbimizin korumasına teslim edersek nefsin ve şeytanın tuzaklarından korunuruz. Yoksa hazırlık yapmadan, taat ve ibadetlerle kendimizi güçlendirmeden nefis ve şeytanın karşısına çıkarsak başarılı olamaz ve onlarla baş edemeyiz. İnsan nefsini ve şeytanı her an tetikte duran bir düşman gibi bilmeli, onların hile ve tuzaklarına karşı hazırlıklı olmalıdır. Gönül dünyamızı etkileyen bu rüzgarlardan korunmanın yolu Rabbimizle irtibatımızı sağlamlaştırmak olmalıdır. Hikmet ehli bir zatın, insanın kalbiyle Allah Teala arasındaki rabıta hiç kopmamalı, ne yaparsa yapsın Allah'ı hesaba katmalı, Allahsız bir şey düşünmemeli sözü hayatımızın şiarı olmalı. İnsanoğlu günahlar hususunda kendisine aşırı güvenmemeli. Dilimize yerleşen hikmetli bir sözde, hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir denilmiştir. Normal zamanlarda pehlivanlık yapmak, hava atmak kolay olabilir. asıl iş harama düşme anında o dirayeti gösterebilmek ve haramdan korunabilmektir. Onun için sürekli olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma" duasını dilimizden düşürmemeliyiz. Allah'ın yardımı olmazsa nefis ve şeytan işbirliği yaparak insanı en aşağılık rezilliklere duçar eder de yakasını onlardan kurtaramaz. Sınır boylarında her an düşmana karşı tetikte olan bir askerden daha hassas bir şekilde nefsin ve şeytanın heytelek davetlerinden korunmaya çalışmalıyız. Bunu sağlamak için salihlerle beraber olmalı, haramlara ve helallere dikkat ettiğimiz gibi şüpheli şeylerden bile sakınarak her an huzurdaymış gibi hassasiyet kazanmalıyız. Nefsin ve şeytanın süslediği ve her yanımızdan üzerimize gelen heytelek davetlerine maazallah Allah'a sığınırım diyebilmeyi Mevla bizlere nasip eylesin. Değerli dinleyenler, Raif Koçak'ın kaleme aldığı Heytelek Gelsene Bana başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Evet, Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.